Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 20 Aralık 2021 günlerden pazartesi, bir dünyadan haberlerle yeniden karşınızdasınız, karşınızdayız. Gündem yoğun, hafta sonu dikkatler ekonomideydi, dikkatler salgın yeni varyantı omikron krizindeydi. Avrupa çapında kapanmaların geldiğini söylemek gerekiyor. Hatta Almanya'nın, İngiltere'de bu iş patlamış durumda. Kapıları neredeyse kapattı. Amerika'da artık aşılı olmaya bakmadan PCR testi izleyecek. Avrupa'dan gelişmeleri omikronla ilgili aktaracağım size. Küresel bilek güreşinde Amerika, Çin, Rusya üçgeninde yeni gelişmeler var. Özellikle Rusya'nın geçtiğimiz hafta sonuna doğru Amerika ve NATO'ya Ukrayna merkezli krizde önerdiği taslaklar tartışılıyor. Amerika'dan çok hafif bir yanıt gelmiş gibi gözüküyor. Rusya'nın yeterli bulmadığı anlaşılıyor ve bugün de verilen mesajlar var. Çin Dışişleri Bakanı'nın da yine aynı şekilde Amerika ile ilgili açıklamaları var. Kriz bu şekilde kaynamaya devam ediyor şimdilik diyebiliriz. Taslaklar bakalım yeni bir başlangıç olacak mı? Avrupa'dan, Almanya'dan, Britanya-Fransa ilişkilerinden yine notlarım olacak. Tabii Türkiye dış politikası da sürekli konuşuyoruz biz doğal olarak, hem dünya haberleri hem Türk dış politikası ile ilgili söyleşiler de yapıyoruz ama son dönemde gündemimize damgasını vuran Türkiye ekonomisi oldu. Aslında bütün dünyada Türkiye ekonomisiyle konuşuluyor. Hızla değer kaybeden lirasıyla maalesef konuşuluyor. Bu hafta sonunda da Cumhurbaşkanı'nın özellikle dün akşam yaptığı sert çıkıştan sonra yine en son baktığım kadarıyla dolar 18 liraya ulaşmış vaziyette. Cumhurbaşkanı kararlı, içerideki muhalefetin, iş dünyası örgütlerinin de sert çıkışları olmuştu. Uyarıları diyelim daha doğrusu. O uyarılara Cumhurbaşkanı sert yanıt verdi ama tam bir kriz hali olduğu söylenebilir. Dolayısıyla dünyada dolaşımda olan Türkiye ile ilgili haberler de ekonomi üzerinden gelişiyor. Bugün biraz bu resmin bu cephesinden bakacağız. Doğal olarak ekonomi her zaman bu işlerle alakalı ama Türk dış politikasının dışarıdan görünümü, bu arada tabii bütün bunlar Ankara'nın özellikle son yıllarda yalnız kaldığı söylemleri varken, Körfez bölgesiyle, İsrail'le, Mısır'la ilişkileri dönüştürmek, Ermenistan'la en son yeni açılımlara giriştiği bir dönemde bütün bu tartışmalar yürütülüyor. Körfez'e olan açılımda da Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumun etkili olduğu yorumları, değerlendirmeleri yapılıyor. Programın ikinci yarısında biz de Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. Türkiye dış politikasının son dönemdeki başlıklarını, yine tabii dış politika başlıklarından haberler de var. Türkiye-Afrika zirvesi vardı hafta sonunda. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Kabil Havaalanı işletmeciliği ile ilgili yine onların notlarını da sizlere aktarmaya çalışacağım efendim. Dünyadan da Orta Doğu'dan, Asya'dan notlar var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalımızın linki de var, onu da paylaşacağım şimdi, yanılmıyorsam arkadaşlarım da yolladılar, tweet hesabından da paylaşıyorlar, o sayede daha kolay da izlemek mümkün oluyor. Yok, hayır, düşmemiş henüz galiba, birazdan düşer. Kendi tweet hesabımdan da ben paylaşayım, oradan da bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz Sputnik'in YouTube kanalından. Hatta oradan izlerseniz daha çok memnun oluruz da, like ederseniz daha da memnun oluruz diyelim ve başlayalım eksene. Evet, önce her zaman olduğu gibi dünyanın içinde bulunduğu pandemiyle ilgili notları kısaca aktaralım. Omikron varyantını konuşuyoruz son dönemde. Delta varyantı devam ediyor ama daha geri plana atıldı. Neden? Çünkü omikron hızla yayılıyor. 89 ülkede hafta sonu Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. 89 ülkede omikron varyantı tespit edildi dedi. Ve 1,5 ila 3 gün içerisinde vakaların ikiye katlandığını söyledi. Bağışıklık yani bağışıklık düzeyi burada önemli. Öldürmüyor deniliyor. Aşılar var tabii ki deniliyor. Ama bu konuda da bu kadar hızlı yayılması bağışıklıktan kaçma durumu mu, yoksa doğal olarak bulaşıcılığın artışından mı kaynaklanıyor? Buna henüz Dünya Sağlık Örgütü karar verebilmiş değil. Veri lazım daha fazla diye vurguluyorlar efendim. Hristiyan dünyası tam da Noel'e giriyor. Birkaç gün sonra Noel bayram vesilesiyle tatil de tabii ilan ediliyor. İnsanlar yaşamak istiyorlar ama pandemi koşulları var. Amerika'da 806 binden fazla can kaybı ulaştılar. 51 milyona doğru koşuyor vakaların sayısı. Artık aşı durumuna bakılmadan Amerika'ya seyahat edeceklerden PCR testi istenilecek. 24 saat önce yapılması da gerekecek efendim. Çin'de de 83 yeni vaka tespit etmişler. Bunların 44'ü yerel taşıyıcı. Bir de Zhejiang eyaletinde de salgını durdurmaya çalıştıkları yolunda haberler var. Tabii Beijing Pekin olimpiyatları başlayacak. Sıfır vaka pek de tutmuyor gibi gözüküyor. Pek çok ülkede önlemler var ama İngiltere aslında bir barometre gibi, orada patladığı zaman bütün Avrupa'da daha feci sonuçlar doğuruyor ve patladı gibi gözüküyor. Cuma günü 93 bin vaka vardı tek bir günde 24 saatte. Cumartesi günü yine 90 binin üzerinde. Britanya'da onca da aşılama oranına rağmen vaka sayılarında patlama yaşandı. Londra'da, başkentte acil durum ilan ettiler ve 2 haftalık bir kapanmayı da gündemlerine aldılar. Fransa'nın başbakanı Jean Castex diyor ki omikron ışık hızıyla yayılıyor. Hakikaten 2022'nin başlarından itibaren artık yaygın varyant omikron olacak diye bir tespite yapmışlar. Hemen İngiltere'ye karşı kapanmalar geldi. Almanya'da İngiltere'yi, Britanya'yı varyant bölgesi ilan etti. Seyahat koşullarında ağırlaştırdılar. Almanya'da da yeni önlemler var malum. Yeni hükümet halkı uyarıyor ama tabii protesto gösterileri pek çok kentte hafta sonunda kısıtlamalara karşı Almanya'da düzenlendi. Avusturya'da yine aynı şekilde seyahat düzenlemeleri. Gerçi Avusturya ilk kapanan, zorunlu aşıyı devreye sokan ülke idi. Aşısızlara sokağa çıkma yasağı getiren, şimdi Noel için özel izin vereceklermiş aşısızlara. Hollanda 14 Ocağı kadar kapanma kararı aldı efendim. Orada da artıyor. Belçika'da protesto dalgası vardı kısıtlamalara karşı. Böyle bir Avrupa tablosu var. Rusya'da bir azalma olduğu anlaşılıyor. 28 binlere, böyle 35-40 binlere dayanmıştı. 28 binlere günlük vaka sayısını düşürdüler. Sputnik V'nin cuma günü toplantısı vardı, basın toplantısı. Omikron için aşının yenilenmesine gerek olmadığı, antikor tepkisinin güçlü olduğu Sputnik aşısı olanların 3. doz uygulanan bir de Sputnik Light aşısı var. Onunla birlikte daha da güçlendiği ve çok iyi performans sergilediğini söylüyorlar. 2-3 ay sonra %80'lik onların araştırmaları sonucunda elde edilmiş. Türkiye'ye de Sputnik V gelecekti göya ama yani yalan oldu açıkçası. Maalesef insanlar tercihte edebilirlerdi. Dünya Sağlık Örgütü ise artık bu aşı siyasetinde oyalamayı had safhaya vardırmış durumda. Ek veri gerek diye açıklama yaptılar. İlk çeyrekte Sputnik V'ye onay gelmesi bekleniyordu. Rusya diplomasisini bu konuda devam ettiriyor. İsrail ve de Amerika'da, Türkiye'de dahil olmak üzere 10 ülkeyi kırmızı listeye İsrailler aldılar. Salgında 5. dalga diyorlar ve yeni tedbirleri de devreye sokuyorlar. Türkiye'de 17.644 cumartesi, 16.910 dün açıklanan Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayıları, maalesef 191 ve 171 can kaybı var cumartesi ve pazar günlerinde. Böyle bir koronavirüs tablosu var efendim. Evet, Covid notlarında bugün size Filipinleri aktarmak istiyorum. Maalesef Filipinler'de ülkenin orta ve güney doğu kesimlerinde bir tayfun felaketi yaşanıyor. Rai tayfunu. Türkiye'de bu yaz sel felaketi yaşamıştı, yaz ve yaz sonunda. Ölenlerin sayısı 375-400'e dayanmış durumda. 500'den fazla yaralı var. Birçok bölgede yıkım, elektrik kesintileri, hakikaten büyük bir facia yaşanıyor. Bazı yerler, görüntüler korkunç, bombalanmış gibi gözüküyor. Hep böyle tabii fırtına ve tayfunların çok olduğu bir bölge olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu yıkımlar maalesef, bu doğal felaketlerin sonuçları bu şekilde. Amerika'da hortum 10 Aralık'ta Amerika'nın orta bası kesimlerini kasırga ve hortumlar vurmuştu. Orada da 6 eyalette, Kentucky'de 77 can kaybı, toplam 90 can kaybı olmuştu. 5 milyar dolarlık bir bedel çıkmış Amerikan bütçesine. Tam da Joe Biden'ın bu sosyal altyapı paketine destek aradığı bir dönemde gerçekleşiyor. Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı sağlık sistemi, iklim değişikliğiyle mücadele, yaşlılar, çocuklar, onların bakımlarına dair unsurlar içeren bir sosyal demokrat karakterde diyelim Biden yönetiminin bir tasarısıydı. Fakat demokrat senatörlerden birisi Joe Manchin red oyu vermeye karar vermiş. Bu işlerini zorlaştırıyor çünkü cumhuriyetçiler karşı çıkıyorlar ve senatoda 50-50'lik bir denge varken bir eksik kalmış oldular. Evet, Amerika'dan bir de Donald Trump yine 2024'te aday olacak olmayacak diye herkesin konuştuğu Fox News'ta konuşmaya devam etmiş. Çeşitli soruları yanıtlamış aslında. Çin lideriyle harika ilişkisinden bahsetmiş. Gerçekten hoşlanıyordum ondan gibi cümleler kurunca sunucu dayanamayayım. Ama o bir katil demiş. Bir de bu da moda oldu, o bir katil diye sağa sola böyle laflar söylemek. Trump öyle deyince tabii altta kalmamış. Evet, katil ama harika ilişki vardı demiş. Hakikaten her yerden böyle bir cins çıkıyor. Bu arada tabii New York Times'te Pentagon'un katilliklerine dair iki günlük bir yazı dizisi kaleme almış hakikaten. Gizli belgeler kapsamlı 2014'ten itibaren Irak, Suriye, Afganistan'da meğer bolca hava saldırıları sırasında siviller öldürülmüş. Bu arada da kayıplar gizlenmiş, üstü örtülmeye çalışılmış, küçük gösterilmiş, kasti bir biçimde kafalarına göre istihbaratı doğru düzgün sağlamadan bombalama yapmışlar ve bunun sayesinde de siviller hayatlarını yitirmiş. Dolayısıyla katillikten bahsediyorsak eğer oradan o temelle bakıyorsak böyle bir tablo çıkıyor. Efendim, küresel bilek güreşinde Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında mesajlaşmalar diyelim. Politika böyle yürütülüyor. Buradan notlar da var. Wall Street Journal gazetesi güvenlik uzmanı Andrew Mitch da bir yazı kaleme almış. Dikkat çekici bir yazı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde küresel savaşla karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Maalesef pek de hayırlı değil. Nükleer güçler çünkü söz konusu olan, özellikle Amerika ile Çin arasındaki cepheleşmenin yüksek olduğu vurgusu daha çok Çin temelli formüle etmiş ama daha çok Amerika'nın bakış açısından elbette Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da pandemi, göçler vesaire Amerika için durum zorlayıcı demeye çalışıyor. Öyle bir uyarı getiriyor Wall Street Journal analisti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin açıklamaları var. Uluslararası dışişleri seminerlerinin açılışında yapmış bu açıklamaları. Aslında Çin'in Amerika ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişki istediğini ama Amerikalıların bunu böyle algılamadığını ve sürekli olarak Çin'in üzerine gittiğini söylemiş. Daha doğrusu Amerika'da bazı çevrelerin demiş. Tabii yekpare bir tanımlama yapmamış. Biz devam ediyoruz demiş. Fakat tabii Tayvan sorununda ana vatana geri dönecek vurgusu var. Tek Çin politikası Amerika'nın da kabul ettiği aslında. Küçük nüanslar var. Onun üzerinden politika geliştiriliyor. Diyor ki Tayvan makamları, yani milliyetçi Çin diyelim Tayvan için, onlar Amerika'ya güveniyorlar ve böyle ortalığı karıştırıyorlar demeye getirmiş. Tayvan ve Çin'in birleşmesi kaçınılmazdır diye de eklemiş. Yani Asya'da ikinci bir Çin devleti kurulmasına gerek olmadığını söylemiş. Şimdi Çin'le ilgili bir de şu meşhur tenisçi var. Olimpiyat ve Wimbledon madalyalarına sahip, şampiyonluklarına sahip. Peng Shuai. Batı'da çok dikkat çekici haberler yer aldı. Weibo, Çinli sosyal medya platformunda eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'yi tacizle suçladığı büyük yankı yaratmıştı. Öyle ki tenis kadınlar birliği, kadınlar tenis birliği Çin'deki müsabakaları, turnuvaları iptal etti. Fakat bir sebebi kadın ortadan kayboldu dediler 19 gün boyunca. Hani yönetimden birini, eski yöneticiyi eleştirince başına iş geldi gibisinden. Fakat sonra video konferansla görüştüler, olimpiyat komitesi görüştü falan. Batı medyası yatışmadı, zorluyorlar, bu açıklamaları yapıyorlar falan dedi. Bu arada da aslında bu başbakan yardımcısının bir şekilde ilişkisi olduğu anlaşılıyor bu Çinli tenisçiyle. Şimdi tekrar Pekin'deki, Beijing'deki olimpiyatlardan önce kendisiyle Singapur'da Çince yayın yapan bir yayın kuruluşu söyleşi yapmış. O da demiş ki ben demiş hiçbir zaman böyle bir suçlamada bulunmadım. Daha ziyade Çince yazdıklarının Batı'ya tercümesinde bir sıkıntı olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Tabii silmişti yazdıklarını, silinmişti belki çekindiği için. Onun nedenini de kimse izah etmiyor. Biraz gizemini devam ettiriyor. Bu olay epey bir kurgu yapıldı ama üzerine. Evet, Rusya'ya gelelim. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika ve NATO'ya sunduğu önerilerin taslaklarını yayınladı Cuma günü. Ben çok üstün körü son anda gördüğüm için üstün körü aktarabilmiştim size. Kamuoyuna iki taslak paylaşıldı. Bir tanesi Amerika ile güvenlik garantileri sözleşmesi, 8 maddelik. Diğeri de NATO, yani diğer Amerikan müttefiklerinin de dahil olduğu NATO ile güvenlik anlaşması, o da 9 maddelik. Bu taslakta açıkça NATO'nun genişlemeyi durdurması, Amerika'nın Rusya'nın etrafındaki topraklara silah, asker konuşlandırmaktan vazgeçmesi ve özellikle nükleer silahlarla ilgili Rusya'nın kaygıları altı çiziliyor. İttifaklar sistemi üzerinden Rusya'ya bir saldırı oldu ve bunun önlenmesi gerektiği vurguları var. Bunlar tabii Rusya açısından kırmızı çizgi olarak ortaya konulmuştu. Bu taslaklar kamuoyuyla paylaşıldı dediğim gibi. Şimdilik somut resmi bir yanıt yok ama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bu konuda bir küçük açıklama yaptı. Uluslararası İlişkiler Konseyi'ndeki konuşması vesilesiyle yaptı diyelim. Diyaloğa hazır olduğumuzu açıkça belirttik dedi. Zaten Soğuk Savaş'tan beri bizim bu tarz diyaloğumuz var demeye getirdi. Resmi bir yanıt değil, tekrarlamak lazım. Bu hafta içerisinde yanıt verileceği ya da gelecek haftaya da sarkabilir söyleniyor. Üst düzey bir yetkili Amerikan yönetiminden böyle söylemiş. Ama bir yandan da Amerika'da tabii Ocak ayında Rusya'ya yine Kuzey Akım 2 yaptırımlarını falan kaynatıyorlar. Yine Amerikan iç politikasını ilgilendirecek şekilde. Şimdi bu koşullarda Rusya'dan mesajlar arka arkaya geldi, hala resmi yanıt hemen. Biraz da aslında Batı kanadını bu önerilerin, yani sınırlarımıza yaklaşmayın, Ukrayna'yı NATO üyesi yapmaya kalkmayın, aslında Bükreş bildirisini geri alın, buralara silah konuşlandırmayın, tatbikatlar da var içinde, askeri mekanizmalar kurulması da var bu öneriler içerisinde. Bu biraz üstten açılmış bir el olarak Batı'da yorumlandı ve henüz de resmi bir yanıt verilmiş değil. Belki danışmalar devam ediyor. Rusya'da yanıt bekliyor açıkçası ve yanıt beklerken de tabii kendi içlerinde tartışmalarda yansıyor. Mesela Joseph Borrell, Avrupa Birliği dış politika şefi, kendi bloğunda açıklama yapmış. Biz de bu sürece katılmalıyız diye. Yani zaten varsınız içinde demek geliyor doğrusu içimden. Yani ama o başka bir sebeple söylüyor. Rusya ile görüşmelerin zemini olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı işaret etmiş. Yani onun alakasını tabii ki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı coğrafyasına, oradaki güvenliğe dair aslında bu öneriler, ama bu teşkilat üzerinden değil de NATO ile ortak konsey canlandırılarak da bu görüşmeler yapılabilir. Direkt ona atıf yapan açıklamaları var Joseph Borrell'ın. Bizi de katacaksınız. Yani sanki Amerika aslında bu işleri yürütecek de aman Avrupa biz de varız diyormuş gibi acayip bir resim çizdiler. Almanya'nın yeni savunma bakanı Christine Lambrecht ise daha feci, öyle söylemek lazım. Litvanya'yı ziyareti öncesinde demiş ki Putin ve çevresini hedef almalıyız. Paris'e seyahat edememeliler. İşte Ukraynalıların endişelerini çok iyi anlıyoruz. Ama işte NATO bu ülkeye asker yollamaz. Orada biraz böyle geri adım atma olduğu net olarak görülüyor. NATO Genel Sekreteri yani Stoltenberg de bu önerilerden çok memnun gözükmüyor açıkçası. Bulgaristan Başbakanı yeni başbakanla basın toplantısında bu konuda açıklamalar yaptı. Bir yandan her türlü diyalog NATO'nun endişelerinde, Amerika gibi tıpkı zaten ha Amerika ha Stoltenberg demek lazım. Bizim de endişelerimiz var diyor. Avrupa güvenliğinin ilkelerine, belgelerine dayanması diyor. Zaten Rusya'nın önerilerinde bütün bunlar var. 1975 Helsinki var bunun içerisinde. Amerika ile Sovyet döneminde yapılmış anlaşmalar var. Pek çok uluslararası anlaşma var. BM şartı var. Hakikaten de var. Yani Stoltenberg istiyorsa o anlaşmalara dayanarak, onları temel alarak zaten ortaya konuluyor bu teklifler. Avrupalılarla, ortaklarla istişare etmek lazım diyor ama Ukrayna dahil diye de bunu ekleme gereği hissetmiş NATO Genel Sekreteri. Ukrayna NATO üyesi değil, ortaklar bağlamında bunu söylüyor. Bir yandan Ukrayna'ya yabancı birlik yerleştirilmesi tartışmaları epeydir devam ediyordu. Hatta Amerikalıların gizlice Avrupalı ortaklarıyla bunu müzakere ettikleri ortaya atılmıştı. Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Todd Walters yapmış bunu diye sızmış idi. Ukraynalılar yabancı askeri birliğe gerek yok bizim topraklarda demişler. Zaten var bu arada, yani yok değil, öyle söyleyelim. Amerikan ordusunu, Ukrayna ordusuna silah teslimatları, cephe ziyaretlerinde sık sık görmek mümkün. Ama tabii 1500 kişilik bir birlikten bahsediliyordu iddialar sırasında. Şimdi tabii bir yandan da bütün ellerindeki kart askeri bir kart olmadığı anlaşılıyor. En azından sergiledikleri tavır öyle. Tek şeyleri Rusya saldıracak diye bir söylem tutturmuş durumdalar. Saldırmazsa ne olacak? Saldırtmaya çalışmak mı? Hakikaten çözmek, bu aklı çözmek çok mümkün değil. Fakat tabii daha çok ekonomik tehditler savruluyor. Swift sisteminden Rusya'yı dışlamak, bu nükleer bir seçenek tırnak içerisinde, yani Rusya ekonomisine çok ciddi darbe vuracak deniliyor. Buna karşı bir kendi finansal mesajlaşma sistemini oluşturmuştur Rusya. Etkinliği ile ilgili tartışmalar var tabii ki ama Rusya'da bu konuda anlaşılan tartışmalar olsa gerek ki Devlet Başkanı Vladimir Putin Sanayici ve Girişimciler Birliği Kongresi'nde hafta sonunda Batı'nın bu tarz yaptırımları haksız rekabet aracı olarak kullandığını dile getirmiş. Ama bu yaptırımlar sayesinde de kendi yolcu uçakları MS-21'i mesela ürettiklerini söylemiş. Geç ürettikleri için tabii piyasaya geç çıkartıyorlar. Böylece haksız rekabeti Batı sağlamış oluyor demiş. Bugün de Kremlin'den açıklamalar geldi. NATO Polonya'ya nükleer silah konuşlandırırsa diyor Dmitri Peskov. Kremlin sözcüsü, biz de Belarus'a konuşlandırırız. Efendim hakikaten NATO'dan ve Amerika'dan bir yanıt bekliyor Rusya açık bir biçimde. Henüz kayda değer yanıt almadıklarını söylemiş Peskov ve ABD'nin hazır olduğuna dair bir takım haberler geliyor ama resmi yanıt bekliyorlar. Rusya'nın tekliflerinin bir krizi önleme amaçlı olduğunu, olumsuz yanıt verilirse de ilişkileri bilinçli olarak bozmaya çalıştıkları olarak algılayacaklarını dile getirmiş. Aynı şekilde Avusturya'da da askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmeleri var. O sırada da Konstantin Gavrilov konuşmuş yine Rus yetkili. O da kader anı geliyor Rusya'yla. İlişkilerde NATO açısından demiş ve alternatifin Rusya'nın askeri teknik yanıtları olacaktır vurgusu yapmış efendim. Geçtiğimiz gün son hafta sonundan bu yana buna benzer açıklamalar var. Artık tahammül edilemez mevcut durum vurgusu yapılıyor Rusya'dan. Eğer garantiler reddedilirse bunun sonuçları olacağı açıkça dile getiriliyor. Bütün dünyayı da ilgilendirecek sonuçlar bunlar. Bakalım bu konuda ne yapacak? Rusya bu arada Amerika'nın Kasım 2020'de Trump döneminde çekildiği açık semalar anlaşmasından da resmen 18 cumartesi 18 Aralık itibariyle çekildi. Bu aslında 90'lı yıllardan 92'den kalma bir anlaşma ve tarafların askeri faaliyetlerinde şeffaflığı gözetmesi için yapılmış bir anlaşmaydı. Amerikalılar tek taraflı çekilince Rusya'da bir süre bekledikten sonra çekildi. Uydularımız var, biz izleyebiliyoruz diyor Moskova. Aynı şekilde muhtemelen Amerikalılar da izliyor. 34 ülke taraf, Türkiye dahil, tabii bu sistemin ruhuna zarar verici bir şey, açık semalar anlaşmasının ortadan kaldırılması efendim. Nükleer silah yerleştiririz eğer siz Polonya'ya nükleer silah koyarsanız diyor Rusya. Ortak devriye uçuşlarını Belarus'la arttırmış durumdalar. Zaten Belarus'tan da bu konuda açıklamalar geliyordu. Batı bizi de sıkıştırmaya çalışıyor. Biz de S-400'ler istiyoruz. İşte nükleer silahta konuşlandırabiliriz demişlerdi. Evet. Der Spiegel'in hafta sonu haberi yansıdı. 1969 ile 1974 yıllarında başbakanlık yapan Willy Brandt'la ilgili ünlü bir sosyal demokrat isim kendisi, eski başbakan. Amerikan istihbaratı için efendim o dönemde 4 yıl boyunca muhbirlik yapmış kendisi. Aslında Türk dejavu diyeceğim ben. Yani Willy Brandt'la ilgili böyle iddialar ortaya atılmıştı bu sefer. Der Spiegel tabii açılan belgelerden, gizliliği kaldırılan belgeleri tarihçilere götürerek böyle bir yayıncılık yapmış durumda. Rusya ile Almanya arasında Russia Today Almanya YouTube kanalı yüzünden bir fırtına kopuyor. Almanya yasakçılık yapıyor. Almanya, daha doğrusu YouTube, Amerikalı şirket demek lazım. Herhalde farklı bir anlatının Alman izleyiciler için farklı bir anlatı olması rahatsız ediyor olsa gerek. Biliyorsunuz dünya böyle, yani anlatı neye nereden baktığınız aslında çok etkili. Hep size belli bir yerden bir şey sunulduğunda artık o gözle görmeye başlarsınız. Farklı anlatılara da çok da herkes tahammüllü gibi gözüküyor ama o anlatının nüanslarında işler değişiyor. Rusya Agit'e kınama, Agit'ten kınama talep etmiş. Yayıncılık bu sansürcülüktür diye de şikayet etmiş Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova. Almanya'da Hristiyan demokratlar, Merkel sonrası sancılar yaşıyorlar. Sosyal demokrat liderliğinde, sosyal demokratlar liderliğinde Yeşiller ve Hür Demokratların koalisyonu kuruldu. Ve Merkel'in partisi, Hristiyan Birlik Partisi liderini bu hafta sonunda seçti. Friedrich Merz seçildi. Nihayet şeytanın bacağını kırdı demek lazım Friedrich Merz. Merkel'le sürekli bir rekabet halindeydi ama tabii Alman politikalarına Merkel damgasını vurdu. Birkaç kez adaylığı da söz konusu olmuştu. Nihayet Merkel çekildikten sonra siyasetten Merz yeni genel başkan oldu. Armin Laschet'te seçimin kaybedeni olarak tabii kenara çekilip aday olmamış, onu da belirtmek gerekiyor. Avrupa'da Britanya ile Fransa arasında işler karışıyor. Hukuki süreç başlatmasını söz konusu Fransa'nın Britanya hakkında. Neden? Çünkü Brexit sonrası balıkçılar, Fransız balıkçılar Manş bölgesinde avlanamıyorlar. Lisans vermiyor Britanya. Büyük bir kriz patlak vermişti. Ben de aktarmıştım size. En son Macron balıkçılarla bir araya gelmiş, Fransız balıkçılarla. Hala bir kısım balıkçıya lisans verdi Britanya ama 73'üne vermemiş. Dolayısıyla şimdi Brexit'i ihlal ediyor Britanya diye Avrupa Birliği üzerinden baskıları arttıracaklar. Bu arada Brexit Bakanı, bütün bu Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışına öncülük eden David Frost da istifasını sunmuş. Boris Johnson hükümetinin politikalarından rahatsızlığını dile getirmiş, özellikle pandemiyle ilgili. Evet, birazdan Türk dış politikasıyla birlikte konuşacağız. Dünya Türkiye'yi artık ekonominin gidişatı üzerinden okuyor diye Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis hafta sonu Alman gazetesi Handelsblatt'a söyleşi vermiş efendim. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu mali krizle ilgili de mesajlar. Bu kriz tüm bölge için tehdit demiş Yunan Başbakanı. Bir yandan Türkiye ile işte Ege'de yaşanan sorunlar, kıta sahanlığı meseleleri, diğer yandan Türkiye'nin savaş sebebi saydığı 12 mil kara suları. Yani bir de anlaşılmaz buluyormuş. Ya iyi o zaman buyurun gelin İzmir'de oturun yani hakikaten 12 mile belli her yerde 12 mile kara sularını çıkartmak mümkün değil. Dünyanın bazı bölgelerinde o kadar çıkarttığınız zaman komşunuzu boğmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla anlayamamasını da biz biraz anlamakta zorlanıyoruz Türkiye'den. Velhasıl hem ekonomik krizden girmiş bir yandan da Türkiye'ye bir el uzatma gibi geçmişe değil geleceğe bakalım gibi cümleler etmişti. Ve herkes Türkiye'ye bakıyor çünkü Merkez Bankası küçük küçük müdahalelerle 2 milyar dolar en son cuma günü yanılmıyorsam 5. müdahale ediyor ama dolar yine yükseliyor. Cumhurbaşkanı konuşuyor, dolar yükseliyor. Cumhurbaşkanı konuşuyor, dolar yükseliyor. TL düşüyor, TL'nin değeri düşüyor. Doğrudan her şeyi etkiliyor. Hani ne alakası var da diyemiyoruz. Çünkü benzin alıyorsunuz, enerji tamamen dışarıdan. Dolayısıyla bütün hayat, bütün aldığımız ürünlerin fiyatları katlanıyor. Enflasyonist ortam geçmiyor. Elimizdeki paranın alım gücü eriyor efendim. Reuters'a ekonomi uzmanları konuşmuşlar ve Türkiye'nin geri dönüşü olmayan noktanın ötesine geçebileceğini söylemişler. Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan bu hafta sonu algo işlemleri diyorlar bunu. Cari pozisyonlar için kar alımlarının la alakası yok. Daha başka bir şey, teknik ekonomiden anlayanlar daha iyi anlayacaklardır. Bu Türk lirası o kadar belirsiz ki dolayısıyla adamlar algo işlemleri hizmetini durdurmuşlar. Dediğim gibi kar alımları normal işlem süreçleri dahilinde devam ediyor. Hafta sonunda Aselsan Katarlılara körfeze satılacak, bayiye satılacak diye iddialar ortaya çıkmıştı, yalanlanmıştı. Aselsan Katar markasını tescil etmişler. Yani genellikle böyle bir neoliberal dünyada yaşıyoruz. İşte firmalar başka ülkelerde o markayı tescil ediyorlar ortaklıklar çerçevesinde. Tabii yani bizim savunma sanayimizde yabancıların ne işi var diye de bir soruyu sormak gerekiyor elbette. Hele yerli milli bir savunma sanayimiz varsa ne alakası var diye en başta sormak gerekiyor. Cumhurbaşkanı bir de Katar Milli Günü kutlaması yapıldı. Zannedersiniz Türkiye Milli Günü hakikaten çok acayipti. Cumhurbaşkanı Katar emiriyle de görüşmüş. Hatta 2021 Süper Kupa final maçı da 5 Ocak'ta Katar'da oynanacakmış. Antalya ile Beşiktaş arasında niye diye soracağım. Anlam veremedim doğrusu. Yani Türkiye liglerinin maçı niçin Katar'da oynanıyor ben bilmiyorum. Futbolda artık böyle neoliberal zaten bir zeminde yükseliyor. Ben izlemiyorum şahsen son dönemde artık Türkiye futbolunu ama tabii izleyicileri, meraklıları artık televizyondan Katar'daki maçı izlerler efendim. Evet, birazdan konuşacağız Profesör Hasan Ünal'la. Cumhurbaşkanının TÜSİAD'a sert çıkışı oldu. Ekonomi modeliyle ilgili eleştirileri vardı. Genel kabul görmüş, iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesi gerektiğini söyledi TÜSİAD. Cumhurbaşkanı da buna hüküm var, nas var diye yanıt verdi. Yani yasalardan bahsetmiyoruz, dini hükümlerden yola çıkarak yanıt verdi. Benden fazla başka bir şey beklemeyin diye de ekledi Cumhurbaşkanı. Afrika Türkiye ortaklık zirvesi vardı. Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Vallahi Türkiye halkının dağları aşacak bir mecali kalmış gözükmüyor dizlerinde. Hakikaten büyük sokağa çıktığınız zaman herkesteki derin sıkıntıyı seçiyorsunuz, görüyorsunuz efendim. Bu tabii Afrika'ya açılım hafta sonu gerçekleşti. Türkiye dış politikası ile ilgili son başlığı konuğuma yönelmeden aktarmam gerekirse Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları oldukça aktifti Çavuşoğlu son dönemde. Özellikle Körfez turu Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Katar'a gitmişti hatırlayalım. En son artık orada ne müzakereler olduysa Kabil Havaalanı konusunda bir ekip Doha'ya gidiyormuş. Türk şirketiyle Katar şirketi Afganistan'daki sadece Kabil değil 5 havaalanının birlikte işletilmesine dair mutabakat muhtırası imzalamıştı. Şimdi Afgan Taliban yönetimine daha doğrusu teklif yapacaklarmış. Böyle bir açılım ortaya atılmış durumda efendim. Evet, ben konuğuma dönmek istiyorum. Profesör Hasan Ünal'a hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir ay oldun konuşmayalı sizinle. Vaktimizi doldurduk yine. Dış politika başlıklarımızı diyeceğim ama artık dış politika değil ekonomi konuşuyoruz. Dünyada daha doğrusu Türkiye ekonomisini takip ediyorlar ama aslında çok da faal bir Türk dış politikası var ekonomiye paralel olarak. Ne dersiniz hocam? Yani burada çok yayın yaptık. Türk dış politikasının yalnızlaşması, politikada bazı ülkelere dair tavırların değiştirilmesiyle ilgili ve sanki bir şeyler değişiyormuş gibi bir takım çok hasmane olan ilişkiler bulunan ülkelerle bir takım adımlar atılıyor. Gerçi bunları da hep ekonomiye bağlıyorlar ama siz ne dersiniz? Bu Türkiye'nin dış politik görünümü açısından nasıl buluyorsunuz?
Vallahi şöyle, şimdi daha önceki bu kavgalı ilişkileri onarma mecburiyetinin ortaya çıkması belki bu yaşadığımız ekonomik finansal krizden daha önce başlayan bir olaydı.
Evet.
Benim kanaatim o ki geçen sene iki hadise burada çok belirleyici oldu. Bunlardan biri Türkiye'nin bu Libya'da Mısır'la karşı karşıya gelmesi ve Mısır'ın İşte Sirte-Cufra hattını kırmızı çizgi olarak gördüğünü açıklayıp Türkiye'nin askeri olarak bir manada karşısına dikilmesi oldu. Bu bir uyarıcı bir şeydi. Ardından da Yunanistan'da giriştiği askeri diplomatik kriz sırasında Arap ülkelerinin, Mısır'ın ve İsrail'in adeta askeri manada Yunanistan'ın yanında durduklarını, duracaklarını ve belki birlikte hareket edebileceklerini gösterircesine bir tavır sergilemeleri bence Türkiye'nin Türkiye'de yani alarm zillerini tamamen çaldı ve o noktada bir şeyler uyandı artık. Yani sürdürülemez hale geldi. Bizim dışımızda gelişen olaylar da var. Mesela işte Türkiye'nin en önemli yalnızlığı sırasındaki en önemli müttefiki olan Katar'ın diğer Araplarla barışması vesairesi, hı hı, o da bizi mevcut dış politikamızın sürdürülemez hale geldiğine inandırdı galiba. O açıdan olumlu adımlar başladı, gidiyor gibiydi ama bence yavaş gidiyor. Örneğin Körfez'deki kadar hızlanabilmiş değil Mısır'la ilişkiler, İsrail'le ilişkiler. Anladığım kadarıyla oralarda hala geçmiş dönemin ideolojik tortuları var. İşte vay efendim İhvan ne olacak, işte Hamas'la ilişkilerimizi nasıl düzenleyeceğiz. Yani Türkiye açısından bütün bunlar milli güvenlik sorunu haline gelmişken bir de çok ağır ve sonuçları tam olarak ne olduğu, ne olacağı belli olmayan bir krizden geçerken, ki krizden geçiyor muyuz, daha krizin içine mi giriyoruz yeni yeni, bu da belli değilken bu tip meselelerle Türkiye'nin dış politika gündemini meşgul etmek bence doğru değil. Hatta özellikle Suriye ile inatlaşmayı sürdürerek işte buraya gelen sığınmacıları göndermemekte ısrar etmek ve onların işte buraya zor şartlarda geldiklerini ve bizim onları geri gönderemeyeceğimizi ifade etmek bence giderek savunulması imkansız bir politika halinde. Çünkü Suriye'de savaş bitti. Şartlar gayet yerinde. Yani eğer hala gitmeyecekse bu insanlar niye gitmeyecekler? Ayrıca onları göndermeme demek aynı zamanda biz Suriye ile bu kavgalı ilişkileri sürdüreceğiz demek mi? Eğer öyleyse o zaman ne olacak? Yani bu doğru bir iş değil. Dolayısıyla işte bir yandan bakıyoruz bazı işler sizin de dediğiniz gibi iyi gidiyor. Ben tam yani madalyamı talep etme noktasına gelmiştim neredeyse. Bak 10 senedir bunları savunuyorum artık.
Hocam ama biraz sanki ekonomiyle ilgili gibi. Şimdi eskiden olsa daha jeopolitik bir takım değerlendirmeler öne çıkardı iktidar kanadından. Ama bütün dış ziyaretlerde hep böyle bir takım ekonomik meseleler, mesajlar daha doğrusu hep ekonomik işbirlikleri. Daha çok Türkiye'nin bir takım milli değerlerinin hisse satışı üzerinden sanki bir resim beliriyor gibi. Gerçi kaldı mı ben de emin değilim ama yani hep Körfez hattıyla böyle bir ilişkilerdeki ekonomi vurgusu çok fazla arttığı için Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile onlardan para gelmesi, yani sürekli böyle şimdi daha önceki iktidarın iddiası öyle diyelim iddialı duruşu şey değildi yani Türkiye'ye Katar para yatırsın üzerinden o temelde o zeminde değildi. Şimdi sanki biraz Hani böyle bir Araplarda da böyle bir izlenim oluşuyor doğal olarak. Doğu Akdeniz hattında siz vurgusunu yaptınız ama orada da tam bir geri çekilme sanki var gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
Şimdi Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkilerinde ekonomi ve finansal konuların ön plana çıkması bence gayet tabii. Çünkü bu ülkelerle yapacağımız işbirliğinin ana hatları bunun üzerine kurulu olmalı. Yani onlardaki finansmanın işte Türkiye'de yatırıma dönüşmesi veya en kötü ihtimalle işte portföy yatırımları şeklinde Türkiye'ye gelmesi bu çerçevede olur diye düşünüyorum. Çünkü yani bizim Körfez ülkeleriyle askeri...
Başka ne işimiz olur diyor.
Evet yani o olmasın da zaten. Olmasın da. Onlar kendi aralarında bölünmesinler. Onların çevre ülkeleriyle kavgalarının parçası olmayalım. Örneğin İran'la vesaire. Hı hı. Bu açıdan Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la bir yumuşama politikası izlemekte olması bence sevindirici. Çünkü bölgede ilişkilerin biraz normalleşmesi ve ağırlığın ekonomiye kayması lazım ki orada Türkiye'nin üstünlükleri belki daha fazla konuşulabilmeliydi. Ama tabii şimdi Türkiye ekonomisinin bu krizden ne kadar büyük yaralarla çıkacağı meselesi ayrı bir konu. Şimdi Doğu Akdeniz'e gelince oralarda böyle bir bakış açısına göre geri adımlar söz konusu gibi. En azından işte mesela bu şu andaki bizdeki filonun limanlara çekilmiş bir görünüm sergilemesi. Bu böyle bir sonuç çıkarmamız için yeterli. Ama öte yandan şunu da kabul etmek lazım. Türkiye bu Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj işlerine Rum tarafının verdiği ihaleler ve ruhsatlar sonucunda yabancı şirketlerin gelip arama sondaj yapması üzerine başladı. Önce onları o bölgeden kovalama şeklindeki siyaseti yeterli olmadı. Ve artan bir oranda siz yaparsanız ben de yaparıma dönüştü.
Hocam Türkiye'nin en büyük ortağı Katar aldı en son Rumlardan şeyi.
Şimdi orada bu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun parlamentoda yaptığı açıklamaları okuduğumda tam olarak konuyu anlayabilmiş değilim. Yani orada pratikte ne olacağını görmemiz lazım. Bahsi geçen parselde Katar Exxon arama yapmayacakmış. Oraya girmeyecekmiş. Şimdi peki o zaman hadi bizim kıta sahanlığımıza girmeyeceklerine söz verdiler. Şimdi bununla ilgili birinci soru şu. Rum tarafı Türkiye'nin oradaki kıta sahanlığını kabul ve teslim ediyor mu ki? En azından zımnen bunlara verdiği ruhsatta onlar Rum tarafına biz buralara girmeyiz. Türkiye bizi kovar buradan dediler mi? Öyle ya.
Yok demediler.
Demedilerse o zaman bizim Dışişleri Bakanlığı'nın söylediklerini anlama geliyor. İkincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilgili parseldeki hakları ne olacak? Şimdi evet. Benim gördüğüm kadarıyla Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı bu konuda. Biz haklarımızın savunucusu olacağız diye. Şimdi evet. O zaman mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim filodaki gemilerden birini kiralayıp oraya gönderebilir mi? Gayet mantıklı. O zaman siz yaparsanız biz de yaparız diye. Dolayısıyla onu bir görmek lazım orada. Yani eğer Türkiye orada kulağının üstüne yatarsa olmaz tabii. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani onlar gelip orada arama sondaj yaparlarsa ve Türkiye'de görmezden gelirse sırf orada Katar var diye olmaz. Bunun kesinlikle ciddi şeyi olur, yansımaları olur. Türk kamuoyunda hele hele Türk kamuoyunun bu denli ajite hale geldiği bir dönem. Bir dönemde bunun mümkün olacağını düşünmüyorum. Ya da mümkün olmasını tabii ki kabul edemiyorum yani.
Evet.
Ama görmek lazım. Şimdi,
evet tabii hocam yani başka bir yabancı ülkeden fazla para alma durumu olunca dış politikanızı da kalibre etmeniz, daha bağımsız davranmanız biraz daha tabii zorlaşabiliyor doğal olarak bir kriz halinde. Peki bir de Türkiye'de yani şimdi tabii bütün bunlar oluyor. Biz Körfez'i de Amerika'dan herhalde Britanya'dan, Birleşik Krallık'tan çok da ayrı düşünmek zor herhalde. Onlar çok önemli müttefikler çünkü. Şimdi bizde de bu ekonomiyle ilgili sıkıntılarımızda siz tweetinizde de işaret etmiştiniz. Dikkatimi çekti benim. Yani bir dış güçler vurgusu var. Şimdi tabii dış güçler doları yükseltmiyor, doları uygulanan bir takım politikalar yüzünden Türk lirasının değeri düştüğü için böyle bir durum çıkıyor ortaya, ama dış güçler Türkiye ekonomisine saldırıyorlar deniliyor. Siz anlıyor musunuz hangi dış güçler saldırıyor, nasıl saldırıyorlar? Ben çok anlamakta zorlanıyorum çünkü. Yani dış politikada böyle bir sorunu mu var Türkiye'nin? Böyle bir ayrı başlığı mı var Türkiye ekonomisine saldıran bir takım, kim olduğunu bilmiyoruz, söyleyemiyoruz ama güçler mi var?
Vallahi çok güzel bir soru bu. Aslında bu şeyden fakat buna geçmeden önce isterseniz bu Körfez'deki Arap ülkeleri özellikle ve onların batılı müttefikleriyle ilgili konuda bir iki cümle şunu. Amerika'nın yani Biden'ın dış politikasını anlamakta hepimiz belki zorlanıyoruz. Ve öyle anlaşılıyor ki Biden'ın Orta Doğu'yu genel hatlarıyla ikinci plana itmeye çalışan bir dış politikası var. Tümüyle belki gözden çıkaran değil ama daha ikincil bir konuya dönüştürmeye çalışan bir dış politikası var. Bu çerçevede bölge ülkeleri kendi aralarında ilginç ittifak arayışları, işbirliği arayışlarına girmiş durumdalar. Bunu ben sağlıklı görüyorum. Çok kutuplu dünya düzeni böyle şekillenecek zaten. Dolayısıyla o hareketliliği çok anlamsız ve tehlikeli görmüyorum. Türkiye açısından da olumlu sonuçlar verebilir. Şeye gelince, deminki dediğiniz konuya gelince, orada temel sorun şu: artık bu o bizle uğraşıyor, bu bizle uğraşıyor mantığından çıkmak lazım. Vaktiyle bu dış politikada şeydi efendim, ilk defa Türkiye dış politikasında çıkarlarına sahip çıkıyor, dik duruyor. Kendisini edilgen halden çıkarıyor. O yüzden de herkes üstümüze geliyor. O yüzden biz şu anda eğer yalnızsak yalnızız, ne var bunda falan gibi. Bu dış politikanın doğasına aykırı bir şeydi. Bir, bilgilerle doğru değildi. Yani Türk dış politikası dersini 1 ve 2, 101, 102 olarak alan herkes bilir ki Türkiye dış politikasında böyle üzerine çullanılan, istenilen her şeyin dikte edilebildiği bir ülke değildi. Çıkarlarına sahip çıkardı. Mesela Suriye gibi diyelim ki NATO blokunun dışında veya hatta onun karşısında olan ülkelere karşı da gerekirse diplomatik, askeri yöntemlerle haklarını, çıkarlarını savunurdu ve sonuç alırdı. NATO'nun içindeki Yunanistan gibi, Kıbrıs Rumları gerçi NATO üyesi değil ama Rumlar Yunanistan'ın uzantısı olarak düşünelim. Onlara karşı da çıkarlarını gayet kıskanç bir şekilde koruyan, dikkat eden ama gücünü vaktinde, zamanında ve yerinde kullanan bir ülkeydi. Yani şimdi 10 yılın dış politikadaki, affedersiniz, hovardalığının sonucunda ortaya çıkan büyük yanlışlıklar ve riskleri, efendim işte ilk defa biz dış politikamıza sahip çıkıyoruz, o yüzden bütün herkes geldiler üzerimize çullanmaya kalkışıyorlar, tabii ki böyle olacak mantığıyla izah etmeye kalkışırsanız bu dış politikayı bilmediğiniz anlamına gelir.
Hocam en son Yiğit Bulut tweet atmış, yani küresel emperyalist yapıp Türk milletine her alanda saldırmaya devam ederse misak-ı milli sınırlarına döner diyor. Yani Trakya'yı falan ele geçireceğiz. Bütün Suriye, Kerkük dahil olmak için. Bunu mu kastediyor? Yine de böyle, şimdi Cumhurbaşkanı danışmanı olunca tabii dikkati çekiyor. Bunu mu, buraya mı geliyor iş? Yani savaşçı bir politika çünkü bu. Yani hakikaten.
Vallahi bence ben bildiğimi söylemeye devam edeyim isterseniz.
Hani, Peki hocam.
Bu kur krizinde de şimdi tek söyleyebileceğim şey şu. Yani eğer elde bir alternatif politika varsa ve bu politika diyorsa ki bize, kardeşim 6 ay içinde kuru şöyle yapacağız, sonra böyle dengeleyeceğiz. Bu arada işte yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ağırlıklı politikanın sonuçlarını işte 8 ay içinde daha belirgin bir şekilde alacağız. Ama bilinen klasik, yani enflasyon yükseldiği zaman işte merkez bankalarının faizi artırarak enflasyonu düşürmeye çalışıp belki ekonominin biraz yavaşlaması riskini de göze alarak bunu yapmasına tümüyle katılmayacağız ama şu oranda yapacağız, bu oranda şöyle yapacağız diye ortada bir politika olsa bir sorun yok. Ama mesela önce biz faizleri indireceğiz deyip ertesi gün belli bir noktaya geldi diye işte Merkez Bankası'nın kura müdahale etmesi mantıklı değil bence. Mesela
5 kere.
5 kere müdahalede 6,5-7 milyar dolara yakın para gitmiş. Şimdi dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Yani ortada korkarım ki bir program yok. Politika da yok. İşte bu deminki şeye benziyor yani dış politikada efendim ilk defa çıkarlarımıza sahip çıktığımız için herkes üstümüze geliyor mantığının kur ve ekonomi politikalarındaki dış güçler karşılığına geliyor. Eğer böyleyse yandık demektir. Yani
evet.
Ve bu noktada yani şimdi mesela bir dış politikanın masraflarıyla, maliyetiyle, yanlışlarıyla, bilmem nesiyle bir ülke için sürdürülemez hale gelmesi belki 10 sene almıştır ama böyle kurla oynamak işte 10 hafta almayabilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla
evet.
bu tsunami'nin önünde nasıl duracağız hepimiz?
Evet.
Ve başta yönetenler olmak üzere çok ciddi bir soru işareti. Yani getirip orada misak-ı milliden herkes ne anlıyorsa eğer iş oluya gelecekse o yeni bir tartışma olacaksa eyvah demek lazım.
Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için.
Rica ederim.
Sağ olun.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet. Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Türk dış politikasının durumuna baktık. Son dönemde dünyadan Türkiye'ye sadece ekonomi, Türkiye ekonomisinin hızla aldığı biçim oradan yaklaşılıyor. Geri kalanına pek fazla dikkat eden açıkçası yok. Onu da belirtmek gerekiyor. Haftanın başlangıcından bu kadar efendim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın diyelim. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain, que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, que vendrá.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.